Ayrım 4. Türk halk kültürünün bazı sözlü ürünlerine yansıyan kadın, erkek ve evlilik ilişkileri. Doktor Tülay Er. Sayfa 43. Bilindiği gibi toplumumuzda özellikle geleneksel kesimde çocuk, hem toplumsal statü elde etmeyi sağlayıcı bir unsur, hem de yaşlılıkla ilgili sosyal güvence biçimlerinde algılanmaktadır. Bu doğrultuda ve geniş aile tipi içerisinde gelin, kocasının ailesiyle birlikte yaşamakta ve onlarla yoğun ilişkilerde bulunmaktadır. Kalabalık aile ortamında karı koca anlaşmazlıkları dışında ailedeki diğer kişiler arasında da çeşitli sürtüşmeler yaşanmaktadır. Özellikle gelin, kayınvalide arasında ortaya çıkan sorunlar, ister birlikte ister ayrı evlerde yaşasınlar, her iki tarafı da son derece ilgilendirmekte. Bu alanda yoğun bir biçimde sözlü kültür ürünlerinin yaratılmasını ve yaşatılmasını sağlamaktadır. Bu konudaki genel şikayetler evli erkeğin gözünde karısının annesinden daha ön planda olduğu yönündedir. Kaynana astar bezi, gelin kenar bezi. Gelin çiçek, her dediği gerçek, kaynana yılan, her dediği yalan. Erkek anneleri gelinler tarafından sevilmediklerine inanmakta, kaynana böcü, oğlu cici ve ne yaparlarsa yapsınlar gelinlerine yaranamadıkları düşüncesini taşımaktadırlar. Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yararmış. Bu konuda gelin iken olduğu gibi kayınvalide olduğunda da kaderinin kötü gittiğine inananlar bulunduğunu anlatan sözler derlenmiştir. Ah oğul, vah oğul, gelin idim çektim, gelin aldım çektim. Gelin, kayınvalide arasındaki anlaşmazlıkların en önemli nedeni ise paylaşmak zorunda kalınan mal, mülk ve en önemlisi hem oğul hem de koca rolünü üstlenmeye çalışan erkek gibi görünmektedir. Kayınvalide gelin gelirken gelin geliyor, yalın geliyor, malımın ortağı geliyor diye ağlarmış. Erkek annelerin özellikle eşlerinin ölümünden sonra yaşamak zorunda kaldıkları oğul evinde kendilerini birer sığıntı gibi hissettikleri ve her şeyden alındıkları konusunda bazı sözlere rastlanılmaktadır. Gelinin sözü acı ise oğulun sözü zehir olur. Düştüm oğul eline, minnet eyle geline. Kaldık oğul eline, yalvar deli geline. Ey Bahadır Bahadır, yük altından baka dur. Bir ekmeğin yüzünden gelin beni oynatır. Ancak yine de ömürlerinin son günlerini kızlarının yanında geçirmektense oğullarının evini tercih eder görünmektedirler. Damadının başı ucunda öleceğine, oğlunun ayak ucunda öl. Gelinler ise aslında kayınvalideleriyle aynı evi paylaşma konusunu genellikle benimsememekte, ancak bu duruma hem toplumun kendilerinden beklentileri doğrultusunda hem de kocalarının hatırına katlandıklarını çeşitli vesilelerle ifade etmektedirler. Gelinlerin kayınvalidelerine duydukları bazı kızgınlıklar sonucu üretilmiş olduğu düşünülen çok sayıdaki verilerden birkaçı aşağıda sıralanmıştır. Ocak başında fincan, içine koydum mercan, kaynanamın adını koydum kuyruklu sıçan. Kaynanayı ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı. Yandım gelin dedikçe altına odun atmalı. Kaynanayı ne etmeli? Merdivenden itmeli. Tıngır mıngır inerken durup keyfine bakmalı. Kaynana havuç kaynana, oğlun çavuş kaynana. O askerden gelince tarlaya savuş kaynana. Kaynanam çarşıya gidiverse, bir kilo kıyma alıverse, eve gelip sarmayı sarıverse, yemeden sarmayı ölüverse. Halkımız pek çok konuda olduğu gibi gelin kayınvalide çekişmelerine de zaman zaman gülmece unsurunu katarak hoşgörüyle bakabilmekte, kaynana ile gelin arasında kalem kırılmış diyerek bu durumu da bazı şartlarla doğal karşılamaktadır. Yukarıdan beri sergilenmeye, açıklanmaya ve yorumlanmaya çalışılan, derlemeler yoluyla elde edilmiş bulunan veriler, Türk halk kültürünün kadın, erkek ve evlilik kurumu çevresinde oluşan, gelişen ve yaygınlaşan değerlerini ortaya koymaktadır. Bu alanda derlenebilecek, bizim henüz ulaşamadığımız başka kalıp, söz ve anlatımlar ışığında daha yeni, geniş ve gerçekçi yorumlamalar da yapılması her zaman için mümkündür. Bölüm 3. Sonuç ve Öneriler. Bu araştırma ile ulaşılabilen veriler, Türk toplumunun kadınla, erkekle ve evlilikle ilgili yüzlerce yıllık gözlem, görüş ve değerlendirmelerini çeşitli kalıp söz ve anlatımlarla günümüze kadar ulaştırdığını ortaya koymuştur. Toplumumuzu oluşturan bireylerin bu alandaki dünya görüşlerinin birer ifadesi olarak kabul edebileceğimiz bu sözler, hemen her olay ve durumla ilgili olarak bazen şaka niteliğinde, bazen de gerçek anlamında kullanılmaktadır. Bu birikimin köylü, kentli, genç, yaşlı, kadın, erkek, eğitim görmüş, eğitim görmemiş pek çok kişide mevcut olması ve gerektiğinde kullanılması, söz konusu değerlerin güncelliğini ve geçerliliğini, değişen yaşam koşullarına rağmen büyük ölçüde koruduğunu düşündürmektedir. Araştırma yoluyla elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan bilgiler şöyle özetlenebilir. 1. Türk toplumunu oluşturan bireyler çoğunlukla birbirlerinden farklı yaratılışlarda ve kişiliklerde olduklarını düşünmekte, birbirleriyle anlaşmakta güçlük çektiklerini, karşılarındaki kişileri tanımak için bazı ipuçlarından yararlandıklarını dile getirmektedirler. 2. Kadın ve erkek cinsleri çevresinde ayrı ayrı yoğunlaştırıldıkları bazı ifadelerle, bu cinslerin kendilerine özgü niteliklerini toplumsal rol ve statülerindeki farklılıkları belirterek, bu farklılıklardan doğan sorunların çözümü için uygun buldukları geleneksel çözüm yollarını göstermektedirler. 3. Türk toplumunda kadının zayıf, eksik, güçsüz, kendi kendisini idare edemeyecek kadar aciz olduğu yolunda kimi görüşlerin olmasına rağmen, bazı durumlarda bu cinsin vefakar, becerikli, zeki ama o oranda da şeytan ruhlu bir cins olarak tanımlandığı da görülmektedir. Kadınların içlerinden geçeni dışa vurmayan kişilik özellikleri ve eğlenceye, paraya, parayla satın alınabilen malzemelere meraklı olmaları, eşlerinin maddi durumlarının kötü olduğu dönemlerde anlayışsız olmaları en çok eleştiri alan yönleridir. Bu yüzden kadınlara karşı güçlü ve temkinli olmak, onları fazla şımartmamak gerektiği düşünülmektedir. Kalıplaşmış söz ve anlatımlarda kadınlara karşı geliştirilecek davranış biçimlerinin ne olması gerektiği konusunda yoğun bir malzemeye rastlanılmakta ve özellikle erkeklere yönelik bazı öğütler verilmektedir. Bu öğütlerin bir kısmı kadınların dövülmesini, bir kısmı da onlarla sık sık cinsel ilişkiye girilmesini, hatta hamile bırakılmasını bir çözüm olarak görmekte, bu üç durumu da zaman zaman bir cezalandırma yöntemi gibi kullanmaktadır. Toplumumuzdaki kadınların büyük bir kısmı tüm yaşam ve mutluluklarını evlilik temeline oturtmakta, doğumlarından itibaren iyi bir evlilik için hazırlanırken beklentilerini de bu yönde yoğunlaştırmaktadırlar. Kadınların eş olarak seçiminde göz önünde tutulan en önemli özellikler, güzellik, güçlülük, bakirelik, beceriklilik, iyi huyluluk ve saygın bir ailenin üyesi olmaktır. 4. Toplumumuz erkeği gururlu, hassas, çabuk kırılabilen, biraz çocuk yaratılışlı ama yiğit, kadın malına ve parasına tamah etmeyen kişiliklerde düşünülmektedir. Bunun yanı sıra erkeklerin zor, idare edilmesi gereken, birbirinin aynı, bencil, vefasız, cinsel isteklerine ket vurma konusunda zayıf, bu yüzden pek güven duyulamayacak bir cins olduğu konusunda görüş ve kanılara rastlanılmaktadır. Kadınların erkekleri ayrı bir millet, kökünün kazınması gereken bir cins olarak tanımlamaları üzerinde önemli durulması gereken bir konudur. 5. Evlenme olayı ve evlilik kurumu ile ilgili olarak elde edilen malzemelerin başlıca iki grup çevresinde yoğunlaştığı görülmektedir. Birinci gruptaki sözler evliliğin bir tabiat kanunu, kaçınılmaz bir son olduğunu ifade etmekte, evliliği rahatlatıcı, saygınlık kazandırıcı bir kurum olarak tanımlamaktadır. Derleyebildiğimiz verilerde evliliğin her iki cinse de tavsiye edilmekte olduğu açıkça görülebilmektedir. Ancak halkımız, kadınların yaşam mücadelesini tek başına göğüsleyemeyeceği düşüncesinden hareketle kadınlara evliliği neredeyse şart koşmaktadır. İkinci gruptaki sözler ve anlatımlar ise evliliğin zor, yıpratıcı, bıktırıcı, zamanla pişmanlık duygusuna neden olan bir kurum olduğunu dile getirmektedir. 6. Evlilikte sevgiye büyük önem verilmekte, ancak sevginin zamanla eskiyip yıpranması, yerini bıkkınlık ve monotonluğa bırakması da olağan ve doğal olarak kabul edilmektedir. Söz edilen bıkkınlık ya da başka nedenlerle eşini aldatan erkeğe hoşgörüyle bakabilen toplumumuz insanı, böyle bir konuda kadına kesinlikle ödün vermemektedir. Aldatan erkeğin Eşini unutmak, bağışlamak, hatta böyle bir olayı hiç duymamış ya da fark etmemiş gibi görünerek olayın örtbas edilmesini sağlamak tavsiye edilirken, bu durumun bir boşanma nedeni olmaması gerektiği de bazen açık, bazen üstü kapalı biçimlerde ifadelendirilmektedir. 7. Toplumumuzda varlığını korumayı sürdüren kaderci görüş, evlilik kurumu üzerindeki etkinliğini de yoğun biçimde sürdürmekte ve bir insanın kaderi kötü ise kiminle ya da kaç kez evlenirse evlensin mutlu olamaz türünde mesajlar verilmektedir. Bu yolla evli kişilere her ne koşulda olursa olsun evliliklerini sürdürme konusunda telkin, boşanma sonrası ortaya çıkabilecek sorunlar için de gözdağı verme eğilimleri gözlenebilmektedir. 8. Çeşitli kalıp sözler ve anlatımlar aracılığıyla evlilikte sağlanması gereken uyum üzerinde önemli duran halkımız, bu uyumun sağlanması için her iki cinse de öğütler vermekte, ancak bu yolla sürdürdüğü kültürleme sürecini kadınlar üzerinde daha yoğun bir biçimde işletmektedir. Toplumumuzu oluşturan bireyler çoğunlukla evlilikte uyumsuzluğu da doğal karşılamakta, her ailede bu tür sorunların yaşandığını vurgulayarak kişilere ufak tefek olayları büyütmemeyi, kırgınlıklar sonucunda birbirine küsmemeyi, böyle durumlarda zaman geçirmeden barışmayı, evde geçen iyi ya da kötü olayları dışarıda anlatmamayı, hepsinden önemlisi çevredeki daha kötü evliliklere bakarak teselli bulmayı ve mutlu olmayı çalışmayı öğütlemektedir. Halkımız evliliğe önemli ölçüde sahip çıkmakta, boşanmayı, yalnız yaşamayı, yeniden evlenmeyi bir çözüm yolu olarak görmemekte ve göstermemektedir. Ayrıca karı koca anlaşmazlıklarına karışmamak temel prensip olarak benimsenmektedir. 9. Toplumumuzda evlilik kurumu kadın ve erkekten başka onların ana babalarını ve yakın çevrelerini de içine alarak çok geniş boyutlu bir kurum niteliği kazanmakta, bu nedenle kişiler arası ilişkiler yoğunlaşmakta ve doğal olarak gelin kayınvalide çatışmaları gibi bazı başka sorunların gündeme gelmesine yol açmaktadır. Bu sorunların paylaşılabileceği, doğrudan çözülebileceği danışma kurumlarının yaygın ve yeterli olarak toplumsal yaşantımızda yer almamış olması ile bireylerin bu tür sorunlarını anlatmalarının toplumca hoş karşılanmayışı bilinen gerçeklerdir. Bu nedenle pek çok konuda olduğu gibi evlilikte de yaşanan mutsuzluklar, hayal kırıklıkları, türküler, maniler, ninniler, ağıtlar ve benzeri sözlü kültürel ürünler aracılığıyla dışa yansıtılmakta ve kanımızca sosyal bilimlerle uğraşanlara bu konuda önemli mesajlar verilmektedir. 10. Elde edilen malzemeler toplumumuzda kadınlarla erkeklerin çoğunlukla birbirlerini yakından tanıyamadıklarını, birbirleriyle olan iletişimlerinin kopuk olduğunu, bu yüzden ikili ilişkilerinde kimi zaman alaycı, art niyetli ve ön yargılı olabildiklerini ortaya koymaktadır. Söz konusu malzemeler, gençlerin evliliğe gerçek anlamda hazır olmadan evlenecekleri kişileri iyi, bazen de hiç tanımadan adım attıkları doğrultusunda da bilgiler vermektedir. Ancak bu çalışma ile ulaşılabilen verilerin genelde karamsar bir tablo çizmesinde başka bazı etmenlerin varlığı da göz ardı edilmemelidir. Bu etmenlerden ilki, insanların mutluluklarından çok mutsuzluklarını paylaşma ya da dile getirme eğilim ve alışkanlıkları. İkincisi ise söz konusu kültürel ürünlerin daha çok mutsuz olunan dönemlerde yaratılıp yaşatılmasıdır. Toplumumuzun içinde bulunduğu hızlı değişme sürecinde bu sözlerden ve anlatımlardan günümüz koşullarına uyum sağlanmasında olumsuz etkiler yapan bazıları, bunların yaratılma ve yaşatılma nedenlerin ortadan kalkmasıyla birlikte kendiliğinden eriyecektir. Ancak bu konuyla ilgili eğitim, ağırlıklı tedbirlere acilen ihtiyaç vardır. Bu araştırmanın sonuçlarına dayalı uygulamaya yönelik öneriler şunlardır. 1. Halk bilimci, sosyal antropolog, psikolog, sosyal psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve eğitimcilerden kurulu bir ekip tarafından toplumumuzu oluşturan bireylerin bu alandaki sözlü kültürel ürünlerden ne kadar etkilendiklerini, bu araçlar aracılığıyla kendilerine aktarılan değer yargılarının onların duygu, düşünce ve davranışlarında hangi ölçülerde etkili olduğuna dair araştırmalar yapılmalıdır. 2. Aynı ekip tarafından bu değerlerin çocuk ve gençlere ne şekilde ve hangi ağırlıkta aktarıldığı araştırılmalıdır. 3. Bu ve önerilen çalışmalar sonucunda elde edilecek bilgilerin ışığında aileden başlayarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarına kadar genişleyen bir ağ içerisinde Türk toplumunun gelecek kuşaklarını oluşturarak kendilerinden sonraki nesli yönlendirecek olan çocuklara ve gençlere kendilerini ve karşı cinsi iyi ve doğru olarak tanıyabilmelerini sağlayacak. Değişen yaşam koşullarına ayak uydurmada bazı durumlarda güçlük çeken aile kurumuna destek verecek eğitim programları düzenlenmelidir. Bu bağlamda ilk ve orta öğretim müfredat programlarında ailede sağlıklı ilişkiler ya da benzeri bir adla yer alacak derslerin bulunması yararlı olabilir. Ayrıca eğitim sisteminin her aşamasında kız öğrencilerde aileden başlayan bir koşullanma sonucu yerleşen evlenme idealinin yerine öncelikle meslek sahibi olma, toplumda yararlı bir görev edinme türünden idealler yerleştirilmesine çalışılmalıdır. 4. Toplumun çekirdeğini oluşturan ve çeşitli işlevleri bulunan ailelerin iki temel üyesi olan kadın ve erkek cinsleri arasında gözlenen yabancılığın ve ön yargılı değerlendirmelerin ortadan kalkmasını sağlayacak çeşitli ortamlar sağlanmalı. İl ve ilçelerde bulunan kültür müdürlükleri, halk eğitimi merkezleri, gençlik merkezleri ve benzeri kuruluşlar işbirliği içerisinde bu alana yönelik kültürel faaliyetlerini yoğun bir biçimde sürdürmelidirler. 5. Bu amaç doğrultusunda bugünün çocuklarını ve gençlerini eğiten, yönlendiren yetişkinlerin eğitimine de önem verilmelidir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünce başlatılan Ana Baba Okulu projesi 67 ile dağıtılmalı, çeşitli yörelere özgü sorunlar göz önünde bulundurularak mevcut programlara gerektiğinde yeni eklemeler yapılmalıdır. Aynı program, yaygın öğretim programları kapsamında da ele alınarak etkili bir kitle iletişim aracı olan televizyonun eğitim programlarıyla daha geniş bir kesime mal edilmelidir. Bu arada köy ve kentlerde yaşayan insanların iş ve dinlenme saatlerinin göz önünde bulundurulduğu uygun zamanlı kuşak programların planlanması yararlı olur. Ayrıca çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü derneklerin gençlere verdiği ve vereceği rehberlik danışma hizmetleri, onların ana babalarını da içine alarak daha geniş bir boyutta yürütülmelidir. 6. Gençlere evlenme çağına geldiklerinde katılabilecekleri evlilikle kazanılan yasal ve töresel haklar, sorumluluklar, yetkiler ve görevler hakkında bilgiler veren kurslar düzenlenmeli. Bu kursların programlanmasında sosyolog, psikolog, halk bilimci, sosyal hizmet uzmanı, eğitimci ve benzeri uzmanların görüşlerinden yararlanılmalıdır. 7. 1987 yılından itibaren Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ele alınan, bakınız DPT 1987 İcra Planı 1987 sayfa 101-104, 1988 ve 1989 yılları programlarında geliştirilen ve özelleştirilen aile içi konular sorunların çözümü ile ilgili atılımlar, bakınız Devlet Planlama Teşkilatı 1988 İcra Planı 1988 sayfa 277-280, 1989 İcra Planı 1989 sayfa 304-307. Kamuoyuna duyurulmalı, bir devlet bakanıyla başbakanlığa bağlanma aşamasında bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde planları oluşturulup, proje çalışmaları tamamlanmış, aile danışma büroları ivedilikle faaliyete geçirilmelidir. 8. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile ve Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca 1987-1988 yılları arasında yaklaşık bir yıl süreyle deneme çalışmaları yapıp sundukları raporla faaliyete geçirilmesini yararlı bulduklarını bildiren Ankara ilindeki Aile Danışma Bürosu bu iş için örnek kabul edilmeli. Bu büroda halkın başvurularıyla çizilen hizmet alanı çerçevesi konuyla ilgili uzmanlarca gerektiğince genişletilmelidir. Şimdilik İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde öncelikle açılması düşünülen ve ilk adımları atılmış olan bu bürolar yurdun dört bir yanına ulaştırılmalı. Ailede ana baba, ana baba çocuklar, ana baba, büyük ana baba, büyük ana baba ve torunlar ve benzeri arasındaki anlaşmazlıkları en alt düzeye indirmeyi de hedefleyen plan ve programlar yapılmalıdır. 9. Önerilen tüm bu çözüm yolları uygulanırken, bu alanda çalışmalar yapan gönüllü derneklerle işbirliği içine girilmeli ve hepsinden önemlisi bu kurumların toplumu oluşturan tüm kişilerin rahatlıkla başvurabileceği, rehberlik, danışma ve yardım hizmetlerinin sağlanabileceği yerler olduğu yeterli ve yoğun bir biçimde tanıtılmalıdır. Bir yandan aile danışma büroları faaliyete geçirilirken, diğer yandan dünyada bu işi üstlenmiş kurum ve kuruluşların çalışma programları ilgili uzmanlara inceltilmeli. Bu programlar kendi kültürel yapımızla çağdaş bir boyutta bağdaştırılarak yürürlüğe konmalıdır. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 53.